Ayrım 4, sayfa 24. O gece İskender sabaha kadar kor halinde yanan mangalın önünde uzanıp gizli bağımlılığının dumanlarını içine çekerken görünmez bir perdenin üzerinde bir hayaletler alayının sonu gelmez defilesini izledi. Ağrısı dinmişti. Tüm sivri köşeler yumuşamış, sürekli bir alışkanlığa kavuşmuştu. Şehrin fısıltıları bir uçtan bir uca karamela gibi uzayıp gidiyordu. Uzak odalardan yansıyan alçak sesli ezgiler, kaçamak sözcükler, sis düdüklerinin derinden gelen boğuk sesleri, bebeği için yas tutan kadının altın beşiği sallarken söylediği ninni, duvarlardan görünmez eller uzanıp İskender'i okşuyordu. Dokunduğu her şey uzuvlarının uzantısı haline geliyordu. İskender bütün gece diğerleri uyurken bir ipek dehlizinde yüzdü durdu. Süleyman o gecede her zamanki saatte Esma'nın odasına girdi. Karşı karşıya oturup fısıldaşarak sözleştiler. İskender'in uyanık olduğunu, öteki odalardaki sesleri duyabileceğini bilerek. Nitekim ne konuştuklarını anlamasa bile duyuyordu İskender onları. Esma ile Süleyman'ın şiirsel sözcükleri gökten düşen 17 yıllık çekirgenin sesi gibi geliyordu kulağına. İskender vaktiyle İsfahan'a, oradan deve kervanlarına katılıp İpek yolunun uzak diyarlarına gittiği günleri andı. Semerkant'a, Taşkent'e, Buhara'ya kadar gitmişti. Koltuğunun altında Marco Polo'nun seyahatleri kitabını taşıyarak. Türk uygarlıklarının kökenleri hakkında ipuçları aramıştı. Hatta tüm gezginleri dehşete düşüren, geri dönüşü olmayan Taklamakan çölünü bile geçmiş, Uygur diyarına varmış, sonunda büyük Çin Seddi'ne ulaşmayı başarmıştı. Gizli yeraltı pınarlarını sezgileriyle bulup onu hayat suyu kaynaklarına götüren develerinin sayesinde. Orada beyin hummasına yakalanmış, yerlilerin vücuduna uyguladıkları küçük iğnelerle ve afyon içerek sağlığına kavuşmuştu tekrar. Ondan sonra hiçbir zaman vazgeçemediği afyona böyle bir bağımlılığı olmuştu. Şafak söktüğünde hala uyanık olan İskender, ezan sesiyle dalgın dalgın kalkıp pencereden dışarı baktı. Karataş'ın serin gölgelerinde görünmez basamakları sakınarak çıkan bir erkek silüeti gördü. Görüntü o kadar şiirseldi ki, ne var ki İskender, ailenin reisi olarak görevlerini ihmal edemez, ailesinin namusuna leke sürülmesine izin veremezdi. Esma tam namaza duracağı sırada duydu silah sesini. Üç el. Balkona koştu, alacakaranlığı tanıdık bir koku, taze barut kokusu sardı. Bir zamanlar babasının fabrikalarında tüten kokuydu bu. Esma'ya çocukluğunu hatırlatan güherçile ve sülfür karışımının kokusu. Kim? Kim? Kim? Hu hu hu! Sarı baykuşun ötüşünü duydu Esma. Sevgilisinin baykuşu. Karataş'ın üstünde belli belirsiz bir silüet. Aman ya Rabbim, olamaz. Sonra İskender'i gördü Esma merdivenlerden inerken. Göğsü acıyla doldu. Dışarıya açılan bütün kapılar kapandı. Esma'nın bütün duyguları içine kilitlendi. Kendinden geçti, bayıldı. Yeni gün başlarken görünürde her şey sıradan günlerdeki gibiydi. Sokak satıcıları bağırıyor, kızlar uyanıyor, ayak oğlanı Şükrü ocağa kömür atıyor. İskender kahvaltıda beyaz peynir ve zeytin yiyordu. Bir kayık yanaştı ama içinden o sabaha kadar her gün olduğu gibi Süleyman değil, doktor eliksir çıktı. İskender onu Esma'nın odasına geçirdi. Yüzünden düşen bin parçaydı. Doktor Esma'nın yüzünü görmesin diye yatağın üstüne bir çarşaf gerilmişti. Doktor çarşafın ortasındaki bir delikten elini sokup tırpan gibi parmaklarıyla Esma'nın mahrem yerini muayene etti. Rahmini el yordamıyla yokladı. Esma'nın acısını azaltmak için Gonca da eliyle doktora yardıma koştu. Doktorun eli Esma'nın içinde suç kanıtları aradı. Çarşafın öbür tarafında Esma ile Gonca birlikte yaş döktüler. Sonunda doktor başını salladı. Size yanlış bilgi vermişler dedi İskender'e kapıdan çıkarken. Bir kötülük olmamış. Hemşireniz namuslu bir hanım. Her zaman da öyle olmuştur. Çocuklar o gün öğretmenin neden gelmediğini merak ettiler. Neden annelerinin odasından çıkmadığını ve onun yanına gitmelerine izin verilmediğini bilmek istediler. Esma, oğullarının duygularını korumak için gözyaşlarını yastığının altına gizlediyse de oğlanlar acıklı bir şeyler olduğunu hissettiler. Gonca, oğlanların yalnızlığını biraz olsun azaltmak için onlara bol bol şeker verdi, saçlarını kesti. Onlara kağıttan kayık yapmasını, suda yüzdürmesini, sonra da yakmasını öğretti. Alaaddin haritalar çizdi. Kadri güzel el yazısıyla şiirler yazdı. Her biri kendi çorak dünyasına gömüldü. İskender odasına çekilip perdeleri kapattı. Mangaldaki közleri yanar döner bir parıltıyla tıslayıncaya kadar karıştırdı. Esma, İskender özür dilemeye çalıştıkça yüzünü yastıkların altına gömmüştü. İskender Esma'nın artık Bursa'ya gelmeyeceğini anlamıştı. Esma'yı belki bir daha hiç göremeyecekti. Kehribar çubuğuna tezek gibi kokan kara, macunsu bir tabaka sıkıştırdı. Dumanını içine çekti. Kadife bir unutuşun derinliklerine daldı. Elinde Süleyman'ın düşürdüğü mendilin içinde bulunduğu yumurta biçiminde bir amber parçası. Amberi mum ışığına tuttuğunda içinde kozasından çıkan bir kelebek gördü. Böceğin gözleri hala açıktı ama kanatları geriye doğru katlanmıştı. O kadar eski bir zaman önce bir metamorfoz sırasında donup kalmış bir yaratık görmek ne inanılmaz bir şeydi. İskender yavaşça rüyalar alemine daldı. Tam tepesinde sessiz sessiz hışkıran kız kardeşinin bile engelleyemediği düşlere. Esma'nın hışkırıkları ve inlemeleri deniz kızlarının gizemli şarkıları gibi erişiyordu kulağına. Sanki yaslar içinde ağlayan Troyalı kadınların sesleri imbat rüzgarından süzülüp geliyordu. Erkeklerini kaybeden kadınların sesleri. Elemden daha güzel şarkı yoktur dünyada. İskender şafakta bizi terk etti ve çok uzun yıllar yaşlı bir adam oluncaya kadar bir daha yüzü hiç gülümsemedi. Esma odasına kapanıp aylarca ağladı. Ölmek istedi ama çocuklarını terk etmeyi göze alamadı. Kaybetmenin acısına dayanmak zorundaydı. Hayat arzularımızın lanetinden başka bir şey değildi. Gonca örümcek ağlarını okudu. Çakıl taşlarını, kahve telvelerini okudu. Yüreğinde büyük bir karanlık var dedi Esma'ya. Gözleri kahve fincanının içini tararken. Ölüm meleği Azrail leş kargası gibi sol omuzunun üstüne tünemiş. Öbür tarafta duran birine ulaşmaya çalışıyorsun ama ulaşamıyorsun. Çünkü o kişi henüz öbür tarafa geçmemiş. Onun bir köprüde yürüdüğünü görüyorum. Beklenmedik bir birleşme olacağını görüyorum. Ama bu olmadan önce daha kötü şeyler olacağını görüyorum. Yanan gökten karanlık bulutlar geçiyor. Ah hanımım, rüzgarların dinmesi için dua et. Dua et. Büyük savaşın sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya yenilgiye uğratıldı ve 1918'de Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasıyla müttefik kuvvetler Anadolu'yu işgale başladılar. Şanlı İmparatorluğu Kafkasya'dan İran Körfezi'ne, Tuna'dan Nil'e uzanan koskoca toprağı parça parça bölüştüler. İstanbul istila edildi. İngilizler Urfa'yı, Antep'i ve Doğu illerini işgal ettiler. Fransızlar Adana'yı ve Güney illerini ele geçirdiler. İtalyanlar Konya'dan ta Antalya'ya kadar iç bölgeleri işgal ettiler. Türklere kalan yalnızca Anadolu'nun göbeğinde küçük bir bölgeydi. 1919'da karanlık bir Mayıs günü Yunan orduları Smyrna'ya girdi. Gökyüzünde kopan kasırga şehrin kaderini alt üst etti. Osmanlı Meclisi'nin feshedildiği ve sultanın müttefik ordularının isteklerine boyun eğdiği bu dönüm noktasında Karadeniz'den ya istiklal ya ölüm diye bağıran bir ses bütün ülkede yankılandı. Bu haykırış herkesin dilinde bir parola haline geldi. Vatandaşlar bütün ümitlerini bu yeni kahramana, Yıldırım Orduları Komutanı, Gelibolu Kahramanı Mustafa Kemal'e bağladılar. İşte Kurtuluş Savaşı böyle başladı. Herkes silahlara sarıldı. Çocuklar ve nineler bile. Bu topraklarda yüzyıllardır bir arada yaşamış, birbirlerinden ayırt edilemeyecek kadar tohumları karışmış insanlar birdenbire gaddar kesildi. Türkler, Ermeniler, Rumlar, Kürtler, Museviler. Gelecek felaketleri öngörenler, pek çok eski ve varlıklı Rum aile zenginliklerini de yanlarına alarak göç etti. Kıtalarca asker yedikleri kurtlanmış tahıllarla delirip kırıldı. Aileler bölündü, kardeş kardeşi vurdu. Olacak şey miydi bu? Dostlar birbirlerini ele verdi. Bu arada Yunan askerleri feryat edip inleyen insanların sesleriyle kulakları sağırlaşmış sokaklarda kol gezdiler. Şehirde pek erkek kalmadı. Eve göz kulak olan ayak oğlanı Şükrü bile gitti. Bir gün saçlarını kazıdı, geniş omuzlarına bir heybe attı, herkesle vedalaşıp cepheye katılmak üzere yola koyuldu. Gonca ile Ayşe ayrı ayrı arkasından gözyaşı döktüler. Biri sevgisi, diğeri şehveti yüzünden. Evde kalan kadınlar artık kendilerine bakacak, koruyacak erkekleri kalmadığı için pencerelerime, kapılarıma içeriden tahta kalaslar çakarak beni tahkim ettiler. Kızlar sımsıkı kapalı kafesli pencerelerin gerisinde atik tetik, kara borsa ekmek ve yoğurt satıcılarını gözlediler. Çünkü şehre çöken felaketten çıkar sağlayan fırsatçılar aç kemirgenler gibi ortalığı sarmıştı. Komşu evlerden birinin hizmetçisi bahçede çamaşır asarken kaza kurşunuyla öldürülünce Esma çocuklarına çatıdaki taraşaya çıkmayı yasakladı. Ama onlar tabii yine çıkıyorlardı. Limandaki değişik ülkelerin bayraklarıyla bezeli gemileri seyretmek için. Oğlan çocuklarına böyle bir heyecanı kim yasaklayabilir? Gökyüzünden bir renk cümbüşü fışkırıyordu. Kıpkırmızı ve simsiyah bir cümbüş. Gonca ile birlikte yaptıkları, sonra da ateşe verdikleri kağıttan gemiler gibi. Yoğun bir barut kokusu yayılıyor, kokarcaların keskin kokusu gibi havada asılı kalıyordu. Uzaktan top sesleri duyuluyordu. Şarapneller, ölü atlar, çığlıklar. O günlerden bir gün sokaktan geçen bir satıcıdan erzak almak için üçüncü katımın penceresinden aşağıya bir sepet sarkıtan Gonca, sepeti yukarı çektiğinde içinde bir tavuk bulunca hayretler içinde hanımına koşup bu zor bulunan nimeti sundu. Tavuğu kimin gönderdiğini bilmiyorlardı ama o gün oğlanların 7. yaş günü olduğu için Çerkez tavuğu yapıp kutlamaya karar verdi Esma. Kilerde geçen mevsimden kalma cevizler vardı hala. Esma bağırsaklarını temizlemek için tavuğun sıska gövdesinin içine elini atınca sert ve madeni bir şey hissederek yüktü. Bir anahtardı bu. Ne tuhaf. Sıska bir tavuğun içinde anahtarın ne işi vardı? Esma anahtarı yıkadı, parlattı. Özenle yapılmış, kaliteli bir anahtara benziyordu. Onu ne yapacaksın hanımım diye sordu Ayşe Esma'ya. Bilmiyorum dedi Esma. Ama tuhaf bir işgüdüyle anahtarı yıkayıp saklamaya karar verdi. Nedenini bilmeden. Tuvalet masasının üstünde fırketelerini koyduğu sedef kakma mücevher kutusunun içine koydu anahtarı. Çocuklar huzursuzdu. Artık sürekli eski Yunanlıların Ege'de korsanlık ettiği, Smirna kıyılarında, nehir ağızlarında kol gezdiği zamanlardan kalma yeraltı kanallarında, tünellerde oynuyorlardı. Bu rutubetli karanlıklar artık Smirna'nın çocuklarına aitti. Bir zamanlar tanrılara adaklar sunulan, Romalılar devrinden beri kanalizasyon işlevi gören bu koskoca yeraltı sarnıçlarında saklambaç oynuyorlardı. Buralarda gizli hazineler, gömülü olduğu söylentileri oğlanları müthiş heyecanlandırmıştı. Öte yandan bu vıcık vıcık yaşlı sularda tarih öncesinden kalma yapışkan yaratıkların da yaşadığı söylentileri oğlanları gizli geçitlere fazla sokulmaktan alıkoyuyordu. Yeraltı patikaları karanlık, rutubetli ve korkutucuydu ama aynı zamanda gözlerden ıraktı. Orada pantolonlarını indirip birbirlerine aletlerini gösterebiliyorlardı. Hatta bazen aletlerine dokunmaya bile cesaret ediyorlardı. Çünkü karanlıkta dokunmak hoş bir duyguydu. O akşam da oğlanlar yeraltı duvarlarının zelzele gibi titremelerle sarsılmasını, tramvay yollarının kapana kıstırılmış boğanın inlemesini andıran seslerini beklediler. Dev bir canavarın peşlerinden geldiğine kendilerini inandırıp histerik bir oyun tutturdular. Azmış kanlarıyla merdivenleri tırmanıp annelerinin saten yumuşaklığındaki kollarına sığındılar. Bu arada iki adam sokaklardaki tehlikeyi mucizevi bir şekilde atlatmış olan son derece güzel ceviz bir dolap taşıdı eve. İyi ama kim gönderdi bu dolabı diye sordu Esma. Ağabeyi İskender'in gönderdiğini söylediler. Gardrobu en usta marangozların yetiştiği Safranbolu'da bulmuş dediler. Esma önce adamlara inanmadı. Bu savaş ve kıtlık zamanında ağabeyi ona neden böyle bir hediye göndersindi ki? Af dilemek için olsa bile. İnsanların yiyecek ekmeği, yakacak kömürü olmadığı böyle bir zamanda. Ama kahve falını okuyan Gonca, Esma'yı bu gizemli dolabı kabul etmeye ikna etti. Hediyeyi geri çevirmek ayıptır. Adamların merdivenleri zorlukla çıkışından anlaşıldığına göre çok ağırdı dolap. Esma, açmalarını istediği zaman adamlar kilitli olduğunu söylediler. Kilitli bir dolap ne işe yarar ki diye sızlandı Ayşe. Odun niyetine kullanırız belki. Bu zamanda çilingir nerede bulunur ki? Ama çilingire gerek kalmadı zaten. O gece Esma seccadesine çökmüş, dua ederken Süleyman'ı o kadar yakınında hissediyordu ki. Sanki odanın içindeydi. Adamın varlığını duyuyordu. Adını fısıldadığını işitir gibiydi. Esma, Esma. Korkuyla karışık, büyük bir heyecan duydu Esma. Şüpheyle karışık hislerle doldu. Ses, Esma, Esma diye tekrarladı. Artık sesin sahibinin kimliğinden şüphesi kalmamıştı Esma'nın. Hayatında hiç hayalet görmemişti ama aklı yerindeydi. Süleyman, ses duvarların içinden ya da dışarıdan, hışırdayan yaprakların arasından sızıyor sandı Esma ama iyice kulak kabartınca dolabın kapağının tıklatıldığını anladı. Anahtar diye fısıldadı ses. Lütfen acele et. Anahtar. Esma titreyen ellerle mücevher kutusunu açtı. Anahtar oradaydı. Gardrobun kilidine tam oturdu anahtar. Esma kanatları açtı. Şeffaf bir ruh yerine capcanlı, etten, kemikten, bakır düğmeleri karanlıkta parlayan, haki renkli üniforması içinde ortaya çıktı Süleyman. Derin bir nefes aldı. Günlerdir orada kapalıydım sanki. Zaman kavramını yitirmişim. Duyularım uyuşmuş. Gözlerinin altına koyu gölgeler düşüren yorgunluğuna, gıdasızlıktan kurumuş bedenine, savaş meydanlarının ıslaklığıyla iltihaplanan mafsallarına rağmen uhrevi bir aydınlık yayılıyordu Süleyman'ın varlığından. Çenesi sertleşmiş, yüz hatları mahzunlaşmış, dili tutulmuştu. Ama kesinlikle bir hayalet değildi. Elini uzatıp Esma'nın yüzüne dokundu. Sanmıştım ki ağabeyim seni, beni uyarmak istedi sadece. Bir daha sana görünmeyeyim diye. Cennete gittiğine inanmıştım dedi Esma ve ağlamaya başladı. Efes'in yedi uyuyanları gibi sonunda uyanıp döndüm bana Süleyman. Allah'ıma şükürler olsun. Süleyman yüksek yakalı asker ceketini ve astragan kalpağını çıkardı. Saçları bir Mehmetçik gibi tıraşlıydı. Silahlı kuvvetlerin bir askeri. Bir barışsever için acı bir alın yazısı. Herkes için öyleydi elbette. Ama Süleyman için özellikle. Memleketteki en yağlı koyunu kurban edeceğim senin için dedi Esma. Seni koruyacağım. Memlekette yağlı koyun mu kaldı dedi Süleyman hafif bir alayla gülerek. Bilemezsin sıska bir tavuk bulmak bile ne büyük bir mucizeydi. Lütfen bana yiyecek bir şeyler ver. Gönlümün sultanı. Biraz daha durursam ruhum ağzımdan çıkacak. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Marco Polo. MARKOPOLO. Taklamakan. TAKLAMAKAN. Mondros. MONDROS.